KPSS Eğitim Bilimleri Kamu Personelini Seçme Sınavına Hazırlık Öğretim Görevlisi Hasan Can Oktaylar 29. Kaset 1. Yüz Sayfa 870 31. Aşağıdakilerden hangisinde eğitime katkıda bulunan bilim adamı kendisine ait olmayan alanla birlikte verilmiştir? A. Bitişikçi Öğrenme Kuramı Thorndike B. İşbirlikli Öğrenme Vygotsky C. Çoklu Zeka Yaklaşımı Gardner D. Temel Öğretme Modeli Glasser E. Tam Öğrenme Bloom 32. Aşağıdakilerden hangisi ilerlemecilik eğitim felsefesi akımının en önemli ilkesidir? A. Zihinsel gelişme yönünden en üst düzeyde seçkin bireyleri yetiştirmek B. Toplumu yeniden yapılandırmak ve geliştirmek C. Demokratik ve sosyal yaşamı geliştirmek D. Öğrencilerin zihinsel yetilerini geliştirmelerine yardımcı olmak E. Öğretimi sıkı ve disiplinli bir süreç haline getirme 33. 1. Öğretimin merkezine ortak dersler ve konular öğrenilme sırasına göre yerleştirilir. 2. Ortak konuları her öğrenci almak zorundadır. Daha sonra her öğrenci ilgi alanına göre istediği dersleri ve konuları alabilir. 3. Örneğin sosyal bilgiler konularının merkezde olduğu bir programda öğrenci ilgi alanına göre tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgisi alanlarından ders alabilir ve içerik buna göre düzenlenir. Yukarıda açıklaması yapılan içerik, programlama modeli aşağıdakilerden hangisidir? A. Modüler B. Piramitsel C. Sarmal D. Çekirdek, bütünleştirilmiş E. Doğrusal 34. Bir eğitim programını oluşturan temel öğelerde bulunması gereken özelliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Temel öğeler birbirine bağımlı olarak işlevlerini ortaya koyarlar. B. Ölçme değerlendirme etkinlikleri öncelikle öğretmenin performansını ortaya koymasını sağlamalıdır. C. Öğretimin hedefleri içeriğe bağlı olarak belirlenir. D. İçerik nasıl öğretelim sorusuna yanıt aramalıdır. E. Hedef ifadeleri öğretmen tepkileri olarak ifade edilmelidir. 35. Temel amacı uzmanların ortak görüş ve düşüncelerini mektup ya da anketler yoluyla alarak değerlendirme yapmak olan ve program geliştirme sürecinde ihtiyaç belirleme tekniği olarak kullanılan yaklaşım hangisidir? A. Gözlem B. Delphi tekniği C. Progel Dacum tekniği D. Mikro öğretim E. Kaynak tarama 36. Eğitimin hedeflerinin ulaşılmak istenilen sonuçları ve başarı düzeyi kesin ve açık bir biçimde dile getirmesi gerekir. Bu durum eğitimin hedeflerinin hangi yönüyle doğrudan ilgilidir? A. Çok boyutlu olma B. Hiyerarşik düzende sıralanma C. Evrensel değerlerle ilişkili olma D. Öğretme sürecini yönlendirme E. Öğrenci davranışlarına ilişkin olma. 37. Eğitimin hedefleri saptanırken bireysel boyutla ilgili olarak yapılacak araştırmalarda aşağıdakilerden hangisinin kapsanmış olması gerekmez? A. Bireyin ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri B. Toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri C. Bireylerin toplumdan beklentileri D. Bireylerin gereksinimlerinin karşılanma düzeyi E. Toplumda bireyler arası etkileşimin düzeyi 38. Ülkemizde tüm okullarda milli ve dini bayramlar ve yerel kurtuluş günleriyle ilgili konuların ele alınması öğretim programının ağırlıkla hangi işlevine girmektedir? A. Çerçeve program B. İşlevsel program. C. Doğrusal program. D. Primatsel program. E. Geleneksel program. 39. Öğretme, öğrenme sürecinde içeriğin kaynaşıklık ilkesine göre düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesiyle mümkün olur? A. Öğrenme konularının ve yaşantılarının birbirleriyle ilişkilendirilme düzeyi. B. Öğrenme konularının ve yaşantıların basitten karmaşığa doğru düzenlenmesi. C. Öğrenme konularının ve yaşantılarının somuttan soyuta doğru düzenlenmesi. D. Öğrenciler arasında işbirliğin arttırılması. E. Sınıfta uygun fiziksel ortamın sağlanması. 40. Aşağıdakilerden hangisi öğretme, öğrenme sürecinde yer alan yaşantıların sahip olması gereken özelliklerden birisi değildir? A. Öğrencinin gereksinimlerini karşılama. B. Toplumsal değerlerden bağımsız olma. C. Öğrencinin yaş ve olgunluğuna uygun olma. D. Öğretimin hedeflerini kazandırabilir olma. E. Öğrenme düzeyini üst noktalara çıkarma. 41. Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecinde içerik ögesi değerlendirilirken cevap aranmaya çalışılan sorulardan birisi değildir? A. Öğretimin hedefleri ile tutarlı mı? B. Konular birbirleriyle aşamalı mı? C. Programın diğer ögeleriyle uyumlu mu? D. Öğrenme yaşantılarına uygun mu? E. Öğrenci gereksinimlerini karşılayabilir mi? 42. Program geliştirme sürecinde geri bildirim, değerlendirme boyutu aşağıdaki işlevlerden hangisini yerine getirmez? A. Programın boyutları arasındaki ilişkinin düzeyini ortaya koyma. B. Öğrencilerin öğrenme düzeyini belirleme. C. Öğretimin hedeflerine ulaşma düzeyini ortaya koyma. D. Öğrencilerin ilgi ve yetenek düzeylerini belirleme. E. Öğretim sistemini kalite kontrolünü sağlama. 43. Bir öğretmenin sahip olduğu öğretme, öğrenme kuram bilgisi ve öğretim etkinliklerini yönlendirme becerisi aşağıdaki özelliklerin hangisini zorunlu kılmaz? A. Öğrencilerin davranış bozukluklarıyla ile karşılaştığında neler yapabileceği. B. Öğrenme ilkelerini farklı durumlarda uygulamaya koyabilme. C. Öğretmenin bireysel tercihlerine uygun olma. D. Öğrenmenin hangi koşullar altında nasıl gerçekleşeceği. E. Etkili öğrenme düzeyini sağlama. 44. Bir öğretme, öğrenme yaklaşımının temel özellikleri şunlardır. Öğretmen öğretmez. Deneyimler üzerinde yaşantılar sağlar. Öğrenme sürecinde sorumlu aktif olan öğrencidir. Bilgi bireylerden bağımsız olarak vardır. Bilginin doğruluğundan çok üretilmesi ve kullanışlılığı önemlidir. Bu öğretme öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tam öğrenme. B. Çoklu zeka. C. Yapısalcılık. D. Temel öğretme modeli. E. Eleştirisel düşünme. 45. Öğretim sürecinin yönlendirilmesinde yaşama yakınlık ilkesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. Öğrencinin gereksinim duyacağı yararlı ve kullanılabilir bilgiler öğretilmelidir. B. Öğrenme yaşantılarının öğretme, öğrenme ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi. C. Öğrenme yaşantılarının hedefleri gerçekleştirebilme özelliğine sahip olması. D. Öğrenme yaşantılarının etkili öğrenmeyi sağlamaya dönük olması. E. Öğretim etkinliklerinin öğretim planlarına bağlı olarak gerçekleştirilmesi. 46. Öğretim etkinliklerinin planlanmasında ve uygulanmasında çevre değişkenlerini ve koşullarını dikkate alan bir öğretmen aşağıdaki ilkelerden hangisine önem vermektedir? A. Esnek ve işlevsel nitelikte olma. B. Kolay anlaşılır ve uygulanabilir olma. C. Toplum tarafından kabul edilebilir olma. D. Eğitim durumlarını yönlendirme. E. Okul yönetiminin beklentilerini karşılayabilme. 47. Öğretim sürecinin giriş davranışları ve öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini dikkate alma. Öğretim hizmetlerini sağlama ve öğrenme ihtiyacı kadar zaman verme. Sınıftaki tüm öğrenciler başarılı olur ve öğrenme düzeyleri birbirine yakın olur. Yukarıda açıklanan özellikler hangi öğretme-öğrenme yaklaşımının temel ilkeleridir? A. Buluş yoluyla öğretim. B. Bireysel öğrenme. C. Programlı öğrenme. D. Çoklu zeka yaklaşımı. E. Tam öğrenme. 48. Öğretim sürecinde başarı güdüsü yüksek olan bir öğrenci aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermez? A. Karşılaştığı güçlüklerden yılmama. B. Kolay ulaşabileceği hedefleri seçme. C. İnceleme ve araştırma yeteneklerini geliştirme. D. Merak ve belirsizliklerden kurtulma çabası içerisinde olma. E. Öğrenme yeteneklerini geliştirme. 49. Öğretme, öğrenme sürecinde öğrencilerin benlik tasarımı oluşumunu dikkate alan bir öğretmen aşağıdakilerden hangisine öncelik verir? A. Öğrencilerden çalışma sürelerini arttırmalarını isteme. B. Sınıfta disiplinli ve sıkı bir öğretme ortamı oluşturma. C. Öğrencilere yeteneklerine uygun görev ve sorumluluklar verme. D. Başarılı öğrencileri örnek gösterme. E. En yüksek öğrenme düzeyini beklediğini ifade etme. 50. Aşağıdakilerden hangisi öğrencide öğrenme güdüsünün, motivasyonun en yüksek olduğu örnek bir durumdur? A. Okulun en başarılı öğrencileri listesine girme. B. Bireysel hedeflerine ulaşabilme çabası. C. Anne babanın ve öğretmenin takdirini kazanma. D. Okulda örnek öğrenci olarak gösterilme isteği. E. Derslerde en yüksek notları elde etme çabası. 51. Öğrenciler arasında görev paylaşımı ve dayanışmanın en üst düzeyde geliştiği öğretme-öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tam öğrenme. B. Programlı öğretim. C. Drama. D. İşbirlikçi öğrenme. E. Gösterip yaptırma. 52. Öğretim etkinlikleri yoluyla öğrencilerine olumlu kimlik değerleri kazandırmayı hedefleyen bir öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Doğru davranışları ödüllendirmek. B. Okul kurallarını yazılı olarak ilan etmek. C. Doğru davranışları önce kendisi yaparak model olmak. D. Yaşama dönük pratik beceriler üzerinde durmak. E. Doğru davranışlar ile ilgili açıklamalarda bulunmak. 53. Bir öğretmen, öğrenme sürecinde öğrencileri aktif duruma getirecek teknikleri kullanmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi öğrenciyi aktif duruma getirmede etki düzeyi diğerlerine göre en az olanıdır? A. Öğretim etkinliklerini öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre düzenleme. B. Her öğrenciye yapabilecekleri alanda görev ve sorumluluklar verme. C. Öğrenciler arasında rekabet duygularını geliştirme. D. Öğrenci etkinliklerine dayalı ortamlar hazırlama. E. Öğrenme konularını ne zaman ve ne şekilde kullanılabileceğini hakkında açıklamalarda bulunma. 54. Öğretmenler sınıfta öğrenme etkinliklerini düzenlerken öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin diğer öğrencilerle birlikte eğitilmesi hususunda sorunlar yaşarlar. Öğretmenler bu sorunları aşabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmazlar? A. Öğretim etkinliklerini sınıfın genel düzeyine uygun olarak gerçekleştirme. B. Öğrencileri eşli ve gruplu çalışmalarla yönlendirme. C. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate alma. D. Öğrencilere bireysel çalışmalar yaptırma. E. Ön koşul öğrenme eksikliklerinin giderilmesine dönük çalışmalar yapma. 55. Bir öğretmen sınıfta ilk denemede anlattığı konunun öğrenciler tarafından anlaşılmadığını, böylece öğrencilerin hedeflere ulaşamadıklarını tespit ettiğinde öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için önlem almalıdır. B. Farklı yöntem, teknik, araç ve gereçleri kullanarak yeni bir girişimde bulunmalıdır. C. Okul yöneticilerinden ve diğer öğretmenlerden yardım istemelidir. D. Kullandığı yöntemlerle dersin hedeflerinin tutarlılığına bakmalıdır. E. Başarısızlığın nedenini ailelerle birlikte araştırmalıdır. 56. Öğretim sürecinin başlangıcında öğretmen, öğrencilerin dersin hedeflerine ve içeriğine karşı güdülenme düzeylerini artırmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bu amacına hizmet etmez? A. Öğrencileri öğrenmeye istekli hale getirmek. B. Konuların nerede, ne zaman ve ne şekilde işlerine yarayacağını açıklamak. C. Tüm öğrencilerden dersin sınavında başarı beklediğini açıklamak. D. Dersin hedeflerinden haberdar etmek. E. Öğrencilerin çaba göstermesini sağlamak. 57. Bir öğretmenin öğretme, öğrenme etkinliklerini düzenlemede dikkat etmesi gereken öncelikler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu önceliklerden birisi değildir? A. Dersin hedeflerine uygun olmalı. B. Öğrenci ilgi ve yeteneklerine uygun olmalı. C. Öğrenme ilkelerine uygun olmalı. D. Öğrenciler arasındaki hazır bulunuşluk düzeyi farklılıklarını karşılayabilir olmalı. E. Kullanılan ölçme araçlarına uygun olmalı. 58. Aşağıdakilerden hangisi bir konuyu etkili öğrenmenin en güçlü kanıtıdır? A. Öğrenilen bilgileri farklı problemlerin çözümünde kullanma. B. Öğrenilen problem çözüm yollarını gözden geçirme. C. Yeni problem durumları belirleme. D. Sınıfta verilen örneklere ek örnekler verebilme. E. Öğrenilen bilgileri kendi ifadeleriyle yazma. 59. Bir öğretmen öğrenme etkinliklerini planlamada öğrencilerin konu ile ilgili ön koşul niteliğindeki düzeyine bakmaktadır. Öğretmenin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sonra öğrenilecekleri önceki öğrenilenlere dayalı olarak aşamalılık ilkesine göre düzenleme. B. Öğrencilerin öğrenme eksikliklerini giderme. C. Uygun öğretim, yöntem ve tekniklerini belirleme. D. Öğrenciler arasındaki öğrenme eksikliklerini belirleme. E. Uygun ölçme araçlarını geliştirme. 60. Öğretimde kavram haritalarını kullanmanın ortaya çıkardığı en önemli fayda aşağıdakilerden hangisidir? A. Konuları örneklendirerek açıklama. B. Önceki kavramlara açıklayıcı olma. C. Öğrencilerin öğrenme eksikliklerini giderme. D. Kavramları ilişkilendirerek anlamlı öğrenmeyi sağlama. E. Ön koşul öğrenmeleri tamamlama. 61. Öğrencilere öğretme, öğrenme sürecinde ilgi ve yetenekleri çerçevesinde araştırma yapma ve bireysel projeler üzerinde çalışma olanaklarını sağlamak isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini yaparsa bu amacına ulaşmaz. A. Öğrenme sürecinde görev ve sorumluluklar verme. B. Öğrencilerin hazırlık ve motivasyonunu arttırma. C. Üst düzey zihinsel becerilerini etkin hale getirme. D. Alternatif düşünme yollarını geliştirme. E. Öğretmenin anlattığı ve kitapta açıklanan bilgileri tekrarlama. 62. Aşağıda verilen hedef düzeyi ile karşılarında belirtilen öğretim yaklaşımları hangisinde yanlış verilmiştir? A. Bilgi. Anlatma yöntemi. B. Uygulama. Araştırma. İnceleme. C. Sentez. Sunuş yoluyla öğretim. D. Kavrama. Buluş yoluyla öğretim. E. Değerlendirme. Tartışma. 63. Aşağıdakilerden hangisi bir ders kitabının düzenlenmesinde dikkat edilecek ilkelerden birisi değildir? A. Sayfa düzeni ve yazı büyüklüğü öğrencilerin gelişim düzeyine uygun olmalıdır. B. Konular aşamalılık özelliğine göre düzenlenmelidir. C. Anlatım dili açık, net ve anlaşılır olmalıdır. D. Ön koşul öğrenmeler ve öğrenme düzeyini belirleyecek sorular olmalıdır. E. Ortalama öğrenci düzeyi dikkate alınarak hazırlanmalıdır. 64. Beyin fırtınası tekniğinin öğretimde kullanılmasının en önemli faydası aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrencilerin bir alanla ilgili yanlış ya da farklı olan fikir ve düşüncelerini düzeltme. B. Öğrencilerin bir alanla ilgili yanlış ya da eksik olan fikir ve düşüncelerini fark etmelerini sağlama. C. Öğrencinin bir alana ilişkin farklı ve sıra dışı fikirlerini ifade etmelerini sağlama. D. Öğrencilerin bir alana ilişkin farklı ve sıra dışı fikirlerini birbirlerine kabul ettirmelerini sağlama. E. Öğretmenin ortaya koyduğu farklı ve sıra dışı fikirleri aralarında tartışma. 65. Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin en önemli özelliğidir? A. Öğrencileri bir konu üzerinde düşünmeye ve bunları ifade etmeye yöneltmek. B. Öğrenme konularını somuta dönüştürmek. C. Öğrenciler arasındaki işbirliğini ve dayanışmayı arttırma. D. Öğrenciyi öğrenme sürecinde aktif hale getirmesi. E. Sınıfta etkili öğrenmeyi gerçekleştirmesi. 66. 1. Öğrenme konuları küçük bilgi birimlerine ayrılır. 2. Her öğrenci öğrenme sürecinde bireysel olarak aktif durumdadır. 3. Bir bilgi öğrenilmeden diğer bilgi birimine geçilmez. 4. Öğrencilere anında dönüt ve pekiştireç verilir. Yukarıda özellikleri verilen öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Programlı öğretim. B. Tam öğrenme. C. Mikro öğretim. D. Buluş yoluyla öğrenme. E. İçgörüsel öğrenme. 67. Bir öğretmen sınıfta akademik başarı ve zeka düzeyleri bakımından diğer öğrencilere göre daha üstün durumda olan öğrenciler için öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Öğrencilere arkadaşlarını rahatsız etmemelerini söyleme. B. Sınıfın kurallarını sık sık hatırlatma. C. Sınıfta genel bir öğretme yaklaşımını uygulama. D. Sınıf içinde en çok konuşma hakkını bu tür öğrenciler için kullanma. E. Bu öğrencilerin yeteneklerine ve düzeylerine uygun ek çalışmalar yaptırma. 68. Son yıllarda öğretim programları konu merkezli olduğundan öğretim sıkı ve disiplinli bir süreç haline gelmiştir. Bu durumda öğretmenler sınıflarda sık sık disiplin sorunlarıyla baş başa kalmaktadırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu tür sorunların çözümünde yapılması gereken en öncelikli durumdur? A. Sınıfın kurallarını ortak olarak belirleme. B. Sorunların ortaya çıkmasına neden olan etmenleri inceleme. C. her türlü sorunun çözüm yollarını önceden saptama, D. sorunları okul yönetimi ve öğretmenlerle paylaşma, E. öğrencilere sorunsuz bir sınıf istediğini sık sık hatırlatma. 69. Aşağıdakilerden hangisi çoklu zeka yaklaşımı ilkelerinden birisi değildir? A. İnsanlar bütün zeka alanlarına değişik miktarlarda sahiptir. B. Her öğrencinin farklı bir kişiliği, karakteri ve zeka profili vardır. C. Öğrenciler kendi zekalarını arttırma ve geliştirme yeteneklerine sahiptirler. D. Zeka başkalarına öğretilemez ve doğuştan ve genetikten kazanılır. E. Farklı zeka alanları bir arada ve belli bir uyum içinde çalışırlar. 70. Disiplin sorunlarının yaşanmadığı bir sınıfta aşağıdakilerden hangisi söz konusu olamaz? A. Tüm öğrencilerin öğrenme, öğretme sürecinde aktif olması. B. Bireysel çalışmaların yapılabilmesi. C. Uygun pekiştirme işlemlerinin yapılması. D. Öğrenciler arasında öğrenme farklılıklarının giderilmesi. E. Öğretimin bilgi aktarma işlevine dönük olarak gerçekleşmesi. 71. Sınıf yönetiminde kural belirleme ve uygulamaya koymada aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmaz? A. Kuralların öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla belirlenmesi. B. Sınıf kurallarının öğrencilerin yetenek ve gereksinimlerine uygun olarak belirlenmesi. C. Sınıfta istenmeyen davranışları sebepleriyle birlikte açıklama. D. Sınıf yönetimi kuralları zaman zaman gevşetilerek uygulanmalıdır. E. Sınıf kurallarının zaman zaman sınıfta tartışılmasını sağlama. 72. Aşağıdakilerden hangisi sınama durumlarını hazırlamada kullanılan aşamalardan birisi değildir? A. Belirtge tablosunun hazırlanması. B. Hedef davranış gruplarının incelenmesi. C. İçerik analizinin yapılması. D. Öğrenme düzeyini ortaya koyacak araçların hazırlanması. E. Sınav planının uygulanması. 73. 1. Ahmet ÖSS sınavında başarılı oldu. 2. Hasan'ın 5 tane kitabı var. 3. Hüseyin ehliyet sınavından 85 alarak başarılı oldu. 4. Ufuk'un boyu 170 santimetrenin üzerinde olduğu için okulun basketbol takımına girdi. Yukarıdaki ifadeleri ölçme ve değerlendirme kavramlarını örneklendirme bakımından doğru gruplama aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Ölçme 2, değerlendirme 1, 3, 4. B. Ölçme 1, 2, değerlendirme 3, 4. C. Ölçme 2, 3, değerlendirme 1, 4. D. Ölçme 2, 4, değerlendirme 1, 3. E. Ölçme 4, değerlendirme 1, 2, 3. 74. Aşağıdaki ölçme işlemlerinden hangisinde eşit aralıklı ölçek kullanılmıştır? A. Okulda 22 tane öğretmen bulunmaktadır. B. Ali'nin tuttuğu evin kirası 200 milyon TL'dir. C. Atatürk 1881 yılında doğmuştur. D. Hasan'ın boyu Ahmet'in boyunun tam iki katıdır. E. Süleyman'ın bu dönem alacağı ders sayısı 12'dir. 75. Aşağıdakilerden hangisinde bağıl değerlendirme yapılmıştır? A. Dersin içeriğinin en az yarısını yapan başarılı olacaktır. B. Hedef davranışlarının %80'ini kazanan bu dersi öğrenmiş olarak kabul edilecektir. C. Sınıfın en başarılı öğrencisi sınavda alınan notlara bakılarak belirlenecektir. D. Fizik dersinde sınıfı geçme notu 70'tir. E. Ahmet kimya dersinde geçme notu olan 70'in altında puan aldığı için başarısız olmuştur. 76. Aşağıdaki sorulardan hangisi bilişsel alan sınıflamasına göre diğerlerinden daha yüksek düzeydeki bir hedef davranışı ölçmeye yönelik olduğu söylenebilir? A. Türkiye'nin coğrafi bölgelerini yazınız. B. Yağış miktarı bir bölgenin iklimini nasıl etkiler? C. İklimlerin başlıca özelliklerini açıkla. D. Kaç çeşit iklim vardır? E. Coğrafyanın alt alanları nelerdir? 77 ve 78. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Türkçe dersinde yapılan bir ölçme aracının iç tutarlılık katsayısını belirlemek için yapılan bir analiz çalışmasında ölçme aracı bir defa uygulanarak her bir maddenin güçlük derecesi, yani her bir maddeye doğru cevap veren öğrencilerin toplam öğrencilere olan oranı belirlenerek güvenirliği hesaplanmıştır. 77. Yapılan bu işlemle testin en çok hangi özelliği hakkında bilgi elde edilir? A. Testin geçerliği. B. KR20 güvenirliği. C. Kullanışlığı. D. Yordama geçerliği. E. Kapsam geçerliği. 78. Bu katsayı değerine bakarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yapılmaz? A. Testin kullanışlılığı hakkında bilgi verme. B. Testin yapı geçerliliğinin yüksek ya da düşük olması. C. Ölçülen değişkenliğin tek boyutlu olup olmadığı. D. Puanların tesadüfi hatalardan arınıklık düzeyi. E. Testin homojen olup olmadığı. 79. Bilgisayar destekli eğitimin öğrenci başarısına etkisi konulu bir araştırmada bir ilköğretim okulunda deney grubu ve kontrol grubu olmak üzere iki grup belirlenerek bir gruba bilgisayar destekli eğitim verilirken diğer gruba normal öğretim yapılmıştır. Eğitim sonunda bilgisayar destekli eğitimin uygulandığı sınıfta öğrenci başarısının normal öğretim yapılan sınıfa göre daha fazla olduğu bulunmuştur. Yukarıda açıklanan araştırma sürecinin bağımlı değişkeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Deney grubu sınıfı. B. Kontrol grubu sınıfı. C. Öğrenci başarı düzeyi. D. Bilgisayar destekli öğretim. E. Araştırmanın yapıldığı okul.
81. Aşağıdakilerin hangisi bir ölçme aracının yapı geçerliğini belirlemek için yapılan uygulamadır? A. Bir ölçme aracında elde edilen aritmetik ortalamayla benzer özellikleri ölçen başka bir ölçem aracından elde edilen aritmetik ortalamanın karşılaştırılması. B. Öğrencilerin belirli bir öğretim programı sonundaki başarıları ölçme aracından elde ettikleri puanlar arasındaki korelasyonu belirleme. C. Bir testi aynı grubu iki kez uygulayarak iki uygulamanın aritmetik ortalamaları arasındaki farka bakma. D. Bir ölçme aracının ölçme yaptığı grubun başarı düzeyi arasındaki farklılıkları ortaya çıkarabilme gücünün hesaplanması. E. Bir testi ölçülmek istenilen özelliğe sahip oluş dereceleri farklı iki gruba uygulama ve bu uygulama sonucunda elde edilen puanların gruplar arasındaki farkı yansıtıp yansıtmadığını belirleme. 82. Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğer sınav tiplerine göre öğrencilerin yanıtlarını düşünüp bularak yazdıkları yoklama türü sınavlarla daha geçerli bir biçimde ölçülür? A. Okuduğu bir metni yorumlama. B. İki kavram arasındaki ilişki. C. Olgu ve olayları gruplama. D. Bir kavramı ve ilkeyi tanımlama. E. Bir bütünü oluşturan öğeler arasındaki ilişkileri belirleme. 83. ve 84. soruları aşağıda numaralandırılarak verilen ifadelere göre cevaplayınız. İfade 1. Bilgi basamağındaki hedef alanlarını ve ezber tür bilgileri ölçmede elverişli olması. İfade 2. Puanlamada objektifliğin fazla olması. İfade 3. Hazırlanmasının zor olması ve zaman alması. İfade 4. Cevaplamada özgürlük olanağını vermesi. İfade 5. Geçerliğin ve güvenirliğin yüksek olması. Şimdi 83. ve 84. soruları bahsettiğimiz ifadelere göre cevaplayınız. 83. Biraz önceki açıklamalardan hangileri çoktan seçmeli testlerin sahip olduğu özellikleri ifade etmektedir? A. 2, 3, 5. B. 1, 3, 4. C. 1 ve 5. D. 2, 3, 4. E. 1, 3, 5. 84. Biraz önceki açıklamalardan hangileri boşluk doldurma türü testlerin sahip olduğu özellikleri ifade etmiştir? A. 1, 3, 5. B. 1, 2, 4. C. 1, 2, 5. D. 2, 3, 5. E. 1, 2, 3. 85. Öğrencileri değerlendirmede, öğrencinin aktif bir şekilde sınıf içi etkinliklere katılma düzeyleri. Gözlem, araştırma ve inceleme yapabilmelerine, fikir ve düşünce geliştirme yeteneklerine, bireysel ve işbirlikçi çalışma performanslarına, sorumluluk alma düzeyleri. Bu açıkladığımız özellikler, aşağıdaki değerlendirme türlerinden hangisiyle en kapsamlı bir biçimde ölçülebilir? A. Portfolyo. B. Performans testleri. C. Gözlem formları. D. Günlükler. E. Mülakat formları. 86. Soru-cevap alıştırmalarının öğrencilerin derse katılma düzeylerine etkisi konusunu araştıran bir araştırmacı, ders yapılan bir sınıfın en arkasına oturarak elindeki forma öğrencilerin soru-cevap alıştırmalarına katılma durumuyla ilgili değişik örnek durumları kaydederek ders sonucunda yaptığı kayıtların değerlendirmesini yapmaktadır. Bu çalışmada aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmıştır? A. Performans testleri. B. Gözlem formları. C. Portfolyo. D. Günlükler. E. Olay inceleme. 87. Beden eğitimi dersinde 10 öğrencinin almış olduğu notlar 0-10 arasında puanlanmış ve aşağıda verilmiştir. 10, 10, 10, 9, 9, 7, 7, 6, 5, 4. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bu dağılımın medyanı, parantez içi ortanca, 8'dir. B. Bu dağılımın modu, parantez içi tepe noktası, 10'dur. C. Grup başarılı, sınav kolaydır. D. Dağılımın modu aritmetik ortalamasından yüksektir. E. Dağılımda öğrenciler arasındaki farklılaşma oldukça düşüktür. 88. Aşağıdakilerden hangisinde madde ayırıcılık gücü indeksi değerine bakılarak yapılabilecek açıklama en doğru olarak verilmiştir? A. Test çok öğrenmiş öğrencilerle az öğrenmiş öğrencileri birbirinden ayırabilmiştir. B. Testin zorluk derecesi amacına uygun olarak belirlenmiş. C. Test ölçülmek istenilen özellikleri tutarlı ölçebilmektedir. D. Testin kullanışlılığı oldukça iyidir. E. Test puanlarının güvenirliği yüksektir. 89. ve 90. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. 5 farklı ders için uygulanmış olan bir testin soru sayısı aritmetik ortalamaları x üzeri tire ve standart sapmaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ders adı tarih. Soru sayısı 10. Aritmetik ortalaması 8,90. Standart sapması 11. Ders adı matematik. Soru sayısı 20. Aritmetik ortalaması 30,40. Standart sapması 8. Ders adı coğrafya. Soru sayısı 15. Aritmetik ortalaması 29,12. Standart sapması 4. Ders adı kimya. Soru sayısı 12. Aritmetik ortalaması 12,30. Standart sapması 6. Ders adı fizik. Soru sayısı 16. Aritmetik ortalaması 11,40. Standart sapmaları 9. Şimdi 89. ve 90. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız. 89. Sınıfın hangi dersteki mutlak başarı düzeyi en yüksektir? A. Tarih. B. Matematik. C. Coğrafya. D. Kimya. E. Fizik. 90. Bu 5 dersten hangisinde öğrencilerin öğrenme düzeyleri birbirine en yakındır ya da öğrenciler arasındaki farklılaşma en düşüktür? A. Tarih. B. Matematik. C. Coğrafya. D. Kimya. E. Fizik. 91. Bir okulda uygulanacak rehberlik hizmetleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi en uygundur? A. Her öğrenci için ortak bir programın uygulanması. B. Rehberlik hizmetleri öncelikle engelli ve sorunlu öğrencilere verilmelidir. C. Her öğrencinin gereksinimleri doğrultusunda rehberlik hizmeti verilmelidir. D. Sınıf öğretmenlerinin belirlediği öncelikli öğrencilere rehberlik hizmetleri sunulmalıdır. E. Rehberlik hizmetleri her mahalledeki okulların ortak ihtiyaç konularına göre düzenlenmelidir. 92. Aşağıdakilerden hangisi özgüveni yüksek olan bireyin özelliklerinden biri değildir? A. Kendine güven. B. Sorumluluk alabilme. C. Başarma güdüsü. D. Düşüncelerini savunma. E. Eksiklikleri fark edebilme. 93. Bir öğrenci sınıfta çekingen kalmakta, arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorlanmakta ve kendisine güven duymamaktadır. Bu durumda öğrencinin benlik kavramını güçlendirmek isteyen bir öğretmen, aşağıdakilerden hangisini yapmaya öncelik vermelidirler? A. Ders başarısını arttırma. B. Sosyal becerileri geliştirme çalışmaları yaptırma. C. Doğru davranışları pekiştirme. D. Doğru davranışları model olarak sunma. E. Farklı öğretim, yöntem ve tekniklerini kullanma. 29. kaset, 1. yüzün sonu.